Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 13 Temmuz 2017 günlerden Perşembe. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Bugün polemikler damga vurdu diyebiliriz gündeme. O polemikleri tek tek aktaracağız sizlere. Mesela darbe komisyonunda CHP ile ilgili bir takım tespitler yapıldı. Komisyon raporu açıklandı. Açıklanınca da CHP cenahında kıyamet koptu. CHP'yi FETÖ'nün politikalarına uygun hareket etmekle suçluyor o rapor. Yani meclis arşivlerine girdi. Önemli bir durum ve bu duruma CHP'nin son derece sert tepkisi var. Polemik CHP ile AK Partili Komisyon Başkanı Reşat Petek arasında. Yine CHP ile AK Parti arasındaki bir başka polemik konusu, o da 15 Temmuz gecesiyle ilgili olarak. 15 Temmuz gecesindeki o anma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin o anma toplantısında konuşacağı bildirilmişti. İşte buna bizim programımızda Özgür Özel de çok sert tepki göstermiş ve bölücülüktür demişti. Bunun üzerine bir o anma programıyla ilgili yeni bir davetiye ulaştırıldığı belirtiliyor siyasi partilerin grup başkanlıklarına. İşte orada da bir polemik var ve CHP diyor ki biz bunu uyardığımız için siz bu davetiyeyi gönderdiniz. Katılıp katılmama konusu bize ait, ancak bu davetiyenin gerçekliği konusunda soru işaretleri var kafamızda. Yani ikinci önemli polemik konusu davetle ilgili. Bir başka polemik de Meral Akşener'le meclis başkanı arasında devam ediyor. Bir iftar yemeğinde meclis başkanının Meral Akşener'den bahsederken Meral Kılıçdaroğlu ifadesini kullanmasına Akşener gerçekten son derece sert tepki göstermişti. Alçaklıktır bu diyerek. Buna bugün meclis başkanından yanıt geldi. O yanıt da biraz bel altı gibi. Bunun ailevi bir takım durumlarla ilgisi olmadığı, paralel siyasi görüşleri taşıdığına vurgu yapmak için kullanıldığı belirtiliyor o açıklamada. Ama müflis siyasetçi ibaresi var Akşener'le ilgili. Bir de 15 Temmuz öncesinde yurtta sulh tanımlamasını sık sık kullandığına dikkat çekiliyor Meral Akşener'in. Yani bir FETÖ'cü iması var. Detaylarını aktaracağız. Bir başka polemikte Fethullah Gülen'le Abdullah Gül cenahında devam ediyor. Dün Fethullah Gülen bir radyo programına verdiği mülakatta kendisini birçok milletvekilinin, devlet adamının ziyaret ettiğini söylemiş. Ve Abdullah Gül'le Ahmet Davutoğlu'nun isimlerini vermişti. Sonra Fethullah Gülen'e yakın bir isim Fehmi Korun'un da o ziyarette bulunduğunu söylemişti. Abdullah Gül bunu reddetmişti. Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ya da Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Fethullah Gülen'le herhangi bir temasının olmadığını söylemişti. Biz de acaba öncesinde var mı, buna ilişkin bir değerlendirme yapmamış açıklamasında diye o bölüme dikkat çekmiştik. Bugün işin detayları ortaya çıkıyor. Fehmi Koru, şahit gösterilen isim, diyor ki ben hiç Pensilvanya'da Abdullah Gül'le beraber bulunmadım. Ama Abdullah Gül, Fethullah Gülen'le görüştü mü derseniz fotoğrafları var diyor. Detaylarını konuşacağız. Burası Türkiye dedirttirecek bir iki haber de var. Onların da başlıklarını aktarayım size. Mesela 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ki Erdoğan'ın ifadesiyle büyük tehlike altında Marmaris'ten, Dalaman'dan İstanbul'a getiren uçağın pilotu FETÖ'cü şüphesiyle Türk Hava Yolları'ndan atılmış. Bugün ortaya çıktı. Detayları programımızda olacak. Ayrıca şu Reis filmi var ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını konu alan Reis filmi. O film çok ilgi görmemişti. Aslında çok üstünde durulmuş ama pek ilgi görmemişti. İkinci bir filmin fragmanı çıkmıştı dün ortaya. O filmin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen, oynayan aktörün kafasına silah dayanıyordu. Büyük de tepki görmüştü. Bugün işte o filmin yapımcısı, daha önce çok sıkı bir görüşme trafiğinin olduğunu da biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresiyle, bugün o filmin yapımcısı FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. 15 Temmuz'la ilgili etkinliklerden bahsedeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım o etkinliklerde konuşmalar yaptı. İş dünyası, çalışma dünyası bugün ortak bir bildirinin altına imza attı. Bunları aktaracağız size. O halle ilgili beklentiler konusunda tartışmaların devam ettiğini görüyoruz. Onunla ilgili bilgileri konuşacağız. Şaşırdığımız bir mesele var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün o hali bahane ederek grevleri erteliyoruz demişti. Açık açık o hali bahane ederek bu anayasal haktan yoksun bırakılan sendikalardan buna ilişkin herhangi bir tepki gelmediğini de gördük bugün. Bunun da altını çizeceğiz programımız içinde. Önemli başlıklar var, önemli tartışma konuları ve çok ciddi konuklar. Darbe komisyonunun bu raporuyla ilgili olarak komisyonun CHP'li üyesi konumuz olacak Aykut Erdoğdu. Ayrıca AK Parti Manisa milletvekili ve komisyonun başkan vekili Selçuk Özdağ da kendi cenahından durumu aktaracak. Bir de siyasi bir değerlendirme yapacağız programımız içinde. Çünkü tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Bu yüksek tansiyon bilinçli bir tercih mi? Özellikle AK Parti tarafında ANAR'ın genel müdürü İbrahim Uslu buna ilişkin değerlendirme yapacak. Bir de büyük ada meselesi var. Soruşturma devam ediyor. Dün AK Partili bir milletvekilini Orhan Deligöz'ü burada konuk etmiştik. Çünkü onun iddiaları genelde hükümete yakın medyada geniş yer buluyor. Sayfa sayfa haber yapılıyor. O iddiaların neye dayandığını sormuştuk. Bugün o Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları aktivistlerinin avukatlarıyla bir değerlendirme daha yapacağız. Çünkü polis raporları da var ortada. Sanki biraz daha üstüne konuşulabilecek mesele var gibi. Bütün başlıklar dediğimiz gibi canlı yayın konuklarıyla beraber tartışmalı meseleler 1,5 saat boyunca gündemimizde olacak. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabileceğinizi hatırlatalım ve bugünün programına başlayalım.
Böyle bir terör olayının altına imza atıyor. Bilmiyorum, çok inanması güç geliyor bana.
İnanması güç bence geliyor bana. İnanması güç olan bir şey yok.
Öyle.
Kim kalkıştıysa, kim genelkurmaydan yayınlanan o emri alıp uygulamaya giriştiyse bu yapının ya üyesidir ya hizmetindedir. Başka açıklaması bunun yok.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimin günden güne arttığına şahitlik ediyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini, suçlamalarını dile getiriyor. Dün de sokaksa sokak diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sokağa çıkamaz hale gelirsin diye uyarıda bulunmuştu. Bunu bir tehdit olarak algılayanlar da var. Bugün işte Aykut Erdoğdu'yla bu meseleyi konuşacağız. Bu bir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi darbe komisyonunun hazırladığı rapora muhalefet etmişti. O muhalefet çerçevesinde rapor artık yayınlandı. Ama raporda öyle ifadeler var ki CHP'lileri ayağa kaldırdı. İşte bu rapora bakışını da soracağız Aykut Erdoğdu'ya. Çünkü o raporun hazırlandığı komisyonun üyesi aynı zamanda. Başka tartışmalar da söz konusu. İşte Meral Akşener'le Meclis Başkanı arasındaki tartışmadan bahsedebiliriz. Ve 15 Temmuz kutlamalarında o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak, 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak anma toplantısı, o toplantıya CHP'nin davet edilip edilmediği meselesi. Bütün bunları CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'yla konuşalım, tartışalım istiyoruz ve şu anda da telefon attığımızda. Hoş geldiniz Aykut Bey.
Hoş bulduk Yavuz Bey, iyi yayınlar.
Teşekkürler. O kadar çok soru var ki size soracak ama en tazesi, en herhalde üzerinde tartışmalı olanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz akşamı yapılacak olan anma toplantısı. Belli ki çok büyük bir kalabalık da bekleniyor oraya. Çünkü eski meclisten başlayacak bir yürüyüşten de bahsediliyor. Mecliste bugüne kadar biz Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin konuşacağı bir anma toplantısı diye bakıyorduk buna. Çünkü öyle duyurulmuştu. En azından kulislerde öyle konuşuluyordu. Bugün meclis başkanı sizden tepki geldi buna ve bunun üzerine bugün meclis başkanı dedi ki zaten grup başkanlıklarına biz davetiye gönderdik. Ayrım söz konusu değil. Nedir işin aslı? Bize bir söyler misiniz? Öncelikle bununla başlayalım.
Vallahi efendim gelen şeyde, açıklanan planda bizim genel başkanımızın ismi de yoktu. Yapılan açıklamalarda bu yöndeydi. Yani biz hani davet edilmediğimizi görünce, diğer şeyleri de görünce Biz şunu söyledik 15 Temmuz hani bir siyasal partinin kuruluş gündemi falan değil. Yani sonuçta 15 Temmuz bu milletin darbeye karşı direnişinin tarihi. Hani bunu bir böyle işte Adalet ve Kalkınma Partisi, onun çok sevdiği Milliyetçi Hareket Partisi ile yapması doğru bir şey değil. 15 Temmuz ruhuna da mücadelesine zarar veren bir şey dedik. Şimdi önce başbakan bir açıklama yaptı. Davet gelmedi falan dedi. Öyle bir şey olmadığını biliyoruz. Sonradan durumu düzeltiyorlar herhalde.
Peki Cumhuriyet Halk Partisi bu şartlar altında ne yapacak? Orada mı olacak o gece? Çünkü 15 Temmuz bir yıl önce darbe girişimi sırasında CHP'nin milletvekilleri de meclisteydi.
Yavuz Bey, 15 Temmuz gecesinde mecliste kim varsa onlar orada olacak demek. Bu meclis kimsenin babasının malı falan değil. Bu milletin meclisi. 15 Temmuz gecesi herkes gece kondulara, tünellere saklanırken ilk giden milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partili milletvekiller, arasında ben de varım.
Evet.
Ve o Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de içinde bulunduğu grup. Yani meclis bombalanırken biz o meclisten çıkmamışız. Meclis bombalanıyordu ve o eski bina yıkılmak üzereydi. Şimdi tabii anlatırken kolay geliyor ama şunu size söyleyeyim. O bomba vurduğunda o meclisin yukarıdan inen taş parçalarının, dökülen sıva parçalarının hala gözümün önünde benim. Ve sığınağa indiğimizde 7-8 tane oraya büyük bomba atıldığında o taş duvarlardan inen tozlarla nefes alamaz hale geldik. Dışarıda helikopterlerin indirmesi dolayısıyla büyük çatışmalar yaşanıyordu. Ve orada ben bugün yine söyledim. Elimde silahımla orada AKP milletvekilleri de şahit, MHP milletvekilleri de şahit. Bu darbecilere asla canlı teslim olmayacağız. Biz bunlara canlı kendimizi teslim etmeyeceğiz. Sonuna kadar vuruşacağız diyen CHP milletvekilleri. Ve biz oradayken o AKP milletvekilleri ellerini vicdanına koysunlar. O korkuyu anlatsınlar. Bizden bekledikleri desteği, bizimle konuşmalarını, o gece olan şeyleri, görüşmeleri ve CHP'nin orada kararlı duruşu ve hiç böyle şey olmadan diğerlerini de rahatlatacak şekilde korkmayın hep birlikteyiz, buna birlikte karşı duracağız diyen biziz. Eğer bir 15 Temmuz direnişi varsa CHP milletvekilleri o direnişin en başındaki isimler. Şimdi öyle bir 15 Temmuz anması yapıyorlar ki yani gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında açtıkları o afişler, bayrağımızı değiştirmeler, 15 Temmuz'dan insanları soğutuyorlar ve 15 Temmuz'u bir karşı darbenin siyasi manivalesi haline getiriyor. Yazıktır o insanlara, günahtır. Hepimize yazıktır, günahtır. Gerçekleri hepsi biliyor. O geceyi hepsi biliyor. Şimdi yaptıklarına bakıyorum, çok ayıp. Çok kabaca.
Daha çok Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o gece veya milletvekilleri arasındaki dayanışmadan ziyade Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde o darbe girişimine ilişkin gelişmeleri televizyon başında izlerken çekilmiş fotoğrafları konuşuluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta kaçtığını söylüyor darbeye karşı çıkacağı yerde.
Peki Kemal Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tankın üstüne mi çıkmış? Genel Başkan hemen yakındaki Bakırköy'de, gidecek yer yok. Ne olacak, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evi var, öyle geçmiş. Ya Ilgaz Tüneli'ne mi kaçmış? Efkan Ala neredeymiş o gece? Allah aşkına Efkan Ala neredeymiş? MİT Müsteşarı neredeymiş? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gibi gizlice bir gece konduya mı saklamış? En yakınında belediye başkanı evi var. Oradaki koruma şeyleri, efendim buraya saldırı olacak, burayı boşaltın dedikleri için genel başkanın diğer polisler alıp bizim koruma polisleriyle birlikte oraya götürmüşler. Yani genel başkan İstanbul'dan kaçıp 3 tane uçak bekletip havada 4 saat bekleyip darbe işi kesinleştikten sonra mı inmiş alana? Darbenin 300-500 metre yanında, Avatürk Havalimanı'nın 300-500 metre yanında Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmiş. Hani bunu söyleyen insanların tankın üstünde resmi olsa diyeceğim ki ya helal olsun. Bunlar çıktılar tankın üstüne direndiler. Millet orada canıyla çırpınırken, biz mecliste bombalar altındayken başbakan bindi araçlara gitti, Ilgaz Tüneli'ne girdiler ya, kendileri söylüyorlar. Cumhurbaşkanı havada bekliyor uçakla, 3 tane uçak bekletiyorlar. O helikopterden bu uçakta mı belli değil. E şimdi bunu tutup da Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu söylemek. Yani gerçekten ya bu Anadolu vicdanında böyle bir şey var mı? Kendinizin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Bizim ne darbeden haberimiz var, ne olacakları biliyoruz. Hepsi darbenin olacağını biliyorlar. Darbenin geldiğini biliyorlar. Darbe oluyor, hiçbiri ortada yok. Bu kadar darbeci olduğunu biliyorsanız niye silah başında tutuyorsunuz bu adamları ya? Canımıza kastettiriyorsunuz bize. Saat 9.30'da uçaklar havaya kalkmış. Arıyoruz, soruyoruz. Bu nedir? Kimyasal saldırı var diyorlar bize. Ya bu kadar masumuz, bu kadar safız, bu kadar temiziz. Biz ne bilelim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamını bunlara geçtiğini. Bütün kalbimle söylüyorum. Teslim eden onlar, teslim alan bunlar.
biz de bütün bu 80 milyon insanla birlikte masum bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalıştık. Ne zaman öğrendik? Darbeler koştuk, meclise gittik. Meclis bombalanırken meclisi boşaltmayacağız diyen bizleriz. Aa, Bekir Bozdağ orada Kürt'te, kendisi şahittir. Bekir Bozdağ konuşurken 3 metre yanında ben varım. Bombayı vurdular, Bekir Kürt'ten inme diyen benim. Elinde silahla bekleyen gelince bunlara canlı teslim olmayız. Biz darbecilere teslim olmayız diyen biziz. Hepsini rahatlatan, bunu beraber kazanacağız diyen bize neler söylediler o gece ya. Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, bakanlar o gece bize neler söylediler. Ne şeyde bulundular, itiraflarda bulundular, pişmanlıklarda bulundular. Darbe tehlikesini atlatınca kendi arkadaşları FETÖ'yü CHP'ye yanıyorlar. Böyle
ne tip bir pişmanlıktı Aykut Bey, merak ederim ben söylediğiniz zaman bunu.
Ya şunu söylüyor, başkanlık diyerek hata ettik. Türkiye'de bu yaptığımız şeyleri gerçekten şey yaptık. Doğru şeyler yapmadık. Bundan sonra beraber yapalım. Yani bizim de hatalarımız olmuş olabilir. Ama burada sizin bulunmanız, hep beraber direnmeniz çok önemli. Artık yeni bir Türkiye var. Eski şeylerimizden giderelim. Biz CHP'yi böyle bilmiyorduk. Allah sizden razı olsun. Neler söylediler bize ya. Daha detayını da söylemeyeyim. Ayıp olur. Özel görüşmeler. Hani anlatmak istemem ama bugün bu olanlara bakınca insan kırılıyor.
Bugün olanlar...
Oradaki milletvekillere, yani elimde bir tane benim silah, Özgür Özel, ben nasıl girdik o meclise, İsmail Karaman sarıldı üç kere öptü beni ya. Demokrasi öpücü deyip çip öpücü. Ya dedim başkan, dedim ya. Senin bizim soru önergelerini de bundan sonra kabul edersin herhalde bu samimiyetler olarak. Vallahi bir de ya İsmail Karaman orada. Üç kere öptü beni meclise girdiğimde ya.
Ama şimdi darbe komisyonu raporuna bakıyoruz. Bizi izleyenler için, müsaade ederseniz bir dinleyenler için aktarayım onu. Siyaset başlıklı bölümünde her ne kadar 15 Temmuz darbe girişiminin hemen akabinde CHP, FETÖ ile mücadele bağlamında bazı olumlu, uzlaşmacı ve işbirliğine açık mesajlar vermiş olsa da ilerleyen süreçte bu tavrı değişim göstermiştir. Ayrıca Ana Muhalefet Partisi'nin FETÖ'ye ilişkin tavrının darbe öncesinde de çelişkili olduğunu hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. Şöyle ki yukarıda anlatılan süreçler yaşanırken Ana Muhalefet Partisi'nin FETÖ'nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ-PYD'ye terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır. Ana Muhalefet Partisi liderinin FETÖ'nün bir terör ve suç örgütü olduğu ortaya çıktığı 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra bu örgütle sıkı bir amaç birliği içine girdiği gözlemlenmiştir diyor. Ve doğrudan aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Temmuz'a giden yolda en etkili faktörlerden biri olarak gösteriyor ve sizin de bulunduğunuz darbe komisyonunun hazırladığı rapor bu. Yani meclis kayıtlarına geçti.
Yavuz Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Şuradaki her bir cümleyi çıkarın. Allah aşkına bir ahlak, bir namus, bir haysiyet, bir doğruluk var mı? FETÖ terör örgütüymüş de 17-25 Aralık'ta çıkmış. Ya daha önce de terör örgütü değil miydi? Yani sizin yolsuzluklarınızı çıkardıklarında mı terör örgütü oldular? Bunlara yargıyı siz teslim etmediniz mi? O yolsuzlukları çıkaranların hepsi bu ülkenin yargısı, savcısı, hakim olarak siz o 2010 referandumda atamadınız mı? Bu kadar kasa kasa paralar çıkmış, milletin aklı yağmalanırken ben sussa mıydım? Aa, bu FETÖ yapmış, bunlar hırsız değil deseydim ben. İkinci meseleye gelince, yok önce çok iyi olmuşlar da sonra kötü olmuşlar. 20 Temmuz'da OHAL ilan ederken bana mı sordun? Dedik ki ya ne istiyorsanız gelin bu mecliste bir milli mücadele ilan edelim. Biz sizi uyarmıştık bulan olacağına. Gelin birlikte mücadele edelim de öyle bir mücadele edelim ki uluslararası arenada kimse bize gıkını çıkarmasın. Hemen bir temel kanun çıkaralım. Hani APO'yu yargılarken nasıl hukuk sistemi çalıştı hiç kimse bir şey diyemedi. Her türlü açık çeki verdik, mücadelenin garantisini verdik. 20 Temmuz'da OHAL ilan edip resmi çaldılar. FETÖ ile mücadele ediyoruz diye Cumhuriyeti yıkmaya çalıştılar. Şimdi diyorlar ki CHP önceydi, sonra değişti. Komisyonu kurduk. Bütün komisyon üyesi AKP milletvekilleri orada. Bütün samimiyetimizle, bütün bilgimizle bununla mücadele edip gerçekleri çıkarmak için hep beraber AKP milletvekilleri çaba gösteriyorken ne zaman eski genelkurmay başkanlarıyla eski MİT müsteşarları gelip de kardeşim bunlar ortaktı, bunlar bizi mücadele ettirmedi deyince komisyonu paramparça ettiler, darbe gerçeklerini saklamaya çalıştılar ve komisyonu Recep Tayyip Erdoğan lağvetti. Şimdi bir darbe yapacaksınız, darbenin her noktası karanlık olacak, 249 tane can gidecek, 2300 tane yaralımız olacak, rejimimizi çalacaksınız, biz hiçbir soru sormayacağız, sorarsak FETÖ'cüyüz öyle mi? Aynı şeyi bize FETÖ 2017 Ergenekon davasında diyordu. Bu Ergenekon davasında milli ordunun belini kırıyorsunuz dediğimizde darbeciler diyorlar. Şimdi FETÖ'nün yeni versiyonu çıkmış. aynı iftirayı tekrar Ergenekon'da attıklarını atıyorlar. Biz Ergenekon döneminde şunu söyledik. Pişman olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni diş çöktürdüğünüzde bugün haklı çıktık. Yine haklı çıkacağız. Bunun bilincindeyiz de vatan, millet, devlet çok şey kaybediyor. Buna içimiz yanıyor. Buna kahroluyor. Ayıp gibi yaptıkları ya. Peki. Siyasi çıkar uğruna şu 15 Temmuz kutlamalarına o ya anmayı kutlamaya çevirmişler. Öyle bir hal getirdiler ki vallahi FETÖ'yü olduğundan çok daha güçlü gösteriyorlar. Ya FETÖ kim ki bu ülkenin ana muhalefeti FETÖ gibi bir örgütün peşine gitsin. Biz AKP miyiz de bir ilkokul mezunu imamın peşine gidelim. Yıllar yılı FETÖ derken bize mecliste saldırdılar bunlar ya. Neler ettiler neler ettiler. E bunu biliyoruz. Milleti balık hafızalı sanıp elindeki medya gücünü kullanarak biz herkesi kandırırız. Ya bir gün kandırırsın, iki gün kandırırsın, beş gün kandırırsın. O darbeyi biliyor muydunuz? Bal gibi biliyorsunuz. Hiç yazmış meclise biz darbenin olacağını biliyoruz diyor. Ya madem darbenin olacağını biliyorsun, niye bu insanları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tuttunuz? Niye silah başında tuttunuz? Yazık değil mi bu insanlara ya? Darbe olmasını mı bekleyecek insanlar? Yazık değil mi o canlılar? Hadi çıksınlar o şehitlerin ailesine hesap versinler. Hem darbe olacağını biliyorsun, hem hepsini görevde tutuyorsun. Neymiş? Müdahale edersek kamuoyu tepkisi olur. Başlarım kamuoyu tepkisine ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni diş söktürdünüz. Uçaklarla meclisimiz bombalandı bizim. Söylemeyeyim mi hiç yanan biri olarak?
Şimdi
biz
bu...
demedik mi bunların kökleri dışarıda? Biz bunu derken siz Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye nasıl bunu dersiniz diye bize hakaret eden bunlar değil miydi? Ya bu kadar mı balık hafızalı bu şey ya? Bu kadar mı insanlar hafife alıyorlar? Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Eğer biraz iman, biraz itikat, biraz inanç varsa şu geçmişe bakın. Yani parsel parsel Ankara'yı pazarlayanlar, FETÖ'ye ihaleleri verenler, FETÖ'ye kurumları teslim edenler dışarıda Enis Berberoğlu müebbet alacak. Kadri Gülsel içeride. Bu kabul edilebilir mi? Yani susalım mı bu haksızlıklar karşısında? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
Şimdi bu komisyon raporunda teknik olarak bir şey soracağım devamında, çünkü başka bir tespit var genel olarak üzerinde konuşulan mesele, onunla ilgili CHP ile ilgili ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir sorum olacak. Darbe komisyonu raporuna böyle bir metin girerken sizin haberiniz olması gerekiyor mu, var mıydı?
Ya şimdi meclisteki komisyonlar şöyle çalışır. Önce komisyon raporu çıkar, milletvekilleri o komisyon raporunu okur. Sonra ona muhalefet şerri yazacak. Sonra muhalefet şerri yazar. Şimdi komisyon raporu çıktı. Biz üzerine muhalefet şerri yazdık. Komisyon raporu kesinleşip bastırılıp dağıtılması lazım. Şimdi biz muhalefet şerri yazdıktan sonra 25 sayfa ek yapıyorlar. Üstelik bu 25 sayfanın içerisinde CHP iftiralarla dolu bir metin yazıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Meclis tarihinde görülmemiş bir şey. Darbe dönemlerinde böyle usulsüzlük görülmedi. Böyle hukuksuzluk görülmedi. Ya bunu kabul edebilir misiniz? Komisyon raporu çıkar, muhalefet şerri yazılır. Yani 2 kere 2 4. Üzerine nasıl siz 25 sayfa daha yazıp bunu bastırabilirsiniz ya?
Peki şöyle bir hissiyat var mı sizde? Ben çünkü son dönemde bunu Cumhuriyet Halk Partili konuklarıma da sormaya çalışıyorum. Ona ilişkin işaretler de görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüyüş sırasında bir suç örgütüne benzetti bir açıklamasında yaklaşık 10-15 gün önce. Sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik son derece sert tepkileri var. Sokağa çıkamaz hale gelirsin sokak sokak dersen diye son yaptığı açıklama söz konusu. Bu Zaman Gazetesi'nden MİT görüntülerini aldı. Asıl Kemal Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'na verdiği gibi haberlerin çok sık hükümete yakın medyada yer aldığını da görüyoruz. Darbe komisyonunda FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket eden bir CHP portresi çiziliyor. Önümüzdeki süreçte bir adli süreç gibi bir algınız var mı? Ya da bu yöne doğru giden bir zaman mı bu böyle?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir adalet olsa adli süreç olur. Tetikçilerle ne iş yaptıracaklarını bilmeyiz. Ama şunu söyleyelim. Biz bu ülkeyi kuran partiyiz. Biz kendimizin farkındayız. Biz bu Cumhurbaşkanı gibi düşünmeden, AKP Genel Başkanı gibi düşünmeden konuşacak insanlar değiliz. Sokağa çıkamazlar demenin altında hele devlet gücünü elde tutan insanların ne demek, ne anlama geldiğini biz bilen insanlarız da, Cumhuriyet kurduğumuz için, sorumluluklarımız olduğu için sorumlu davranmaya çalışıyoruz. Bu bizim korkak olduğumuzu göstermez. Bu bizim cesaretsiz olduğumuzu göstermez. Herkes aklını başına alacak konuşurken. Sokaklar kimsenin babasının malı değil. Öyle kimin çıkacağı da belli olmaz. Hukuk içerisinde kalsınlar, hukuk içerisinde konuşsunlar. Biz öyle boş tehditlere papuç bırakacak insanlar değiliz. Candan serden geçtik artık. Bu insanların 10 milyon insan bu ülkede psikiyatri ilaçları kullanmaya başladı. Milleti delirttiler yaptıkları işlerle birlikte. Ne demek Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sokağa çıkarmayacakmış? Sokak kimsenin babasının malı değil. Bu milleti, bu cumhuriyeti kuran parti. Her sokağında olacağız biz partinin. Herkes düşünürken, konuşurken bir kere daha düşünsün. Türkiye Cumhuriyeti'nin, vatanın, milletinin, bekasının tehdit olduğu diyorsan da ana muhalefeti böyle tehdit etmek kimsenin haddi değil. Herkes haddini bilecek konuşurken. Şimdi gelip siz bunları söyleyeceksiniz. Ondan sonra bize biz sorumluluğumuzun farkında olduğumuz için şimdiye kadar bir şey söylemiyoruz. Biz yine söylüyorum bu memleket uğruna, bu vatan uğruna, bu devlet uğruna, bu millet uğruna candan geçmiş insanlarız. Ama derdimiz bu milleti birlikte tutmak, bu devleti ayakta tutmak. Herkes konuştuğuna dikkat etsin, sonucunun nereye varacağına dikkat etsin. Yarın öbür gün bu laflardan özenen, bu sözlerden özenen biri menfur bir cinayet işler. Birinin parmağını kanatır, herkes altında kalır söyledikleri şeyin. Ve şunu bilsinler, Türkiye zor bir coğrafyada. Türkiye'nin gerçekten bekası toprak bütünlüğü tehdit altında. Bunun farkındayız. Bunun farkında olarak hareket ediyoruz. Arkadaşımıza boynu vurula gibi müebbet cezası verdirilecek idari bir kararla yargıç kalmamış, savcı kalmamış ve biz sadece çıkacağız, aman çatışma olmasın diye dağlarda yürüyeceğiz, otobanlarda yürüyeceğiz, üstüne bu laflar duyacağız. Halktan korkanların halkı tehdit etme çabası. Bu kadar tehdit ettiler, bu kadar korkutmaya çalıştılar. 2,5-3 milyon insan bütün yıldırmalara rağmen Maltepe'de toplanınca bu korkuyla bunu söylüyorlar. Halktan korkmasınlar, milletten korkmasınlar, oraya çıkan milletti.
Peki. Aykut Erdoğdu, CHP Genel Başkan Yardımcısı sıfatınızla o muallaklığı ortadan kaldırayım diye soruyorum. 15 Temmuz gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o anma toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüde konuşacak mı?
Valla bunu hani Özgür Özel'le, çünkü grubun işi. Ben bu konuda bir şey söylemeyeyim. Hani son an çünkü görüşmeler de sürüyor olabilir. Onu grup başkan vekillerimize sormanız daha uygun olur.
Pekala. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Aykut Erdoğan.
İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, Darbe Komisyonu üyesi, aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile konuştuk. Bu bir polemik konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde akşam yapılacak anma toplantısı. Bunun için özel bir hazırlık da yapıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılıyor. O toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi davet edilmediğini söylemişti. Sonra meclis başkanlığı davetiye gönderdik dedi. CHP'den yapılan açıklamada davetiye az önce geldi biçiminde bir değerlendirme yapıldı. Yani mecbur kaldı meclis başkanlığı bu daveti yapmakta diye yine de eleştirilerini sürdürdü. Peki o gece Kemal Kılıçdaroğlu orada olacak mı? O toplantıda konuşacak mı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım konuşacak. Onu görebiliyoruz konuşma sıralarından. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yok. Siyasi parti temsilcilerinin konuşması diye bir değerlendirme yapılmış. O siyasi parti temsilcileri kimler olacaklar? Herhalde önümüzdeki saatlerde bunlar da belli olacak. CHP Grup Başkan Vekilleri muhtemelen bu konuda bir karar verecekler. Hatta şu sıralarda program içinde bu konuyu arkadaşlarımız CHP Grup Başkan Vekillerine sorarlarsa onunla ilgili haberi de sizlere iletme şansımız olabilecektir. Şimdi CHP penceresinden darbe komisyonuna, darbe komisyonu raporundaki o CHP analizini, tepkiyi sizlere aktardık. Bir de AK Parti penceresinden durum nasıl görünüyor? Selçuk Özdağ ile konuşalım istedik. AK Parti Manisa Milletvekili, Darbe Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ telefon attığımızda. Hoş geldiniz Selçuk Bey.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
Teşekkür ederiz. Darbe Komisyonu raporu epeyce oldu, olacak, yayınlandı, yayınlanacak derken epeyce de uzadı ama sonunda çıktı. Çıktı ama yine büyük polemiklere neden oldu. Özellikle bu siyaset başlıklı bölümde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştiriler, hatta FETÖ'yle birlikte hareket ettiğine ilişkin imalı cümleler diyeyim ben. Buna Cumhuriyet Halk Partisi'nden son derece sert tepki söz konusu. Ne diyorsunuz, bu metin o rapora nasıl girdi?
Şimdi birincisi şunu söyleyelim. Bu yapı 50 yıllık bir yapı. 1967'li yıllardan itibaren tarih sahnesine çıkmış. Hı hı. Bin kişisel bir yapı. Ve o günden bugüne kadar tüm siyasi ekollerle, siyasi partilerle teşkilime sahip olmuş. Demirel'le de kurmuş. Bir yandan Ecevit'le de kurmuş. Hı hı. Kasım Gülek'le de kurmuş. Özal'la da kurmuş. AK Parti'yle de kurmuş. CHP'yle de kurmuş. Kılıçdaroğlu'yla da teşkilime sahip bulunmuş. Bu yapının bir görünen kısmı var, bir de görünmeyen kısmı var. Görünen kısmı okullar, yurtlar, Türk dünyasındaki dışarıdaki faaliyetler, Balkanlardaki evet. Türkçe olimpiyatları, İstiklal marşları falan falan. Ne zaman bu yapı Türkiye'de tehlikeli olmaya başladı dediğiniz zaman Hrant Dink olayında burayı Ali Fuat şu an soyadını
hatırlayamadım. Yılmazer'in
oraya müfettişleri gönderince Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ali Fuat Yılmazer'in şöyle bir ifadesi var. Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin. Burada Hrant Dink olayını inceleyeceğine gitsin balyoz verken Ergenekon'la uğraşsın diyor. Saygısızca bir ifade. Hı hı. Ardından biliyorsunuz MİT başkanına yapılan operasyon var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da Sayın Abdullah Gül'ünle gitme, ifade verme
evet.
diyerek MİT Müsteşarı'na telkinleri var.
2007.
Ardından, yok, evet, ardından MİT tırlarına karşı operasyon var. Ve burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti ilzam etmek ve uluslararası mahkemelerde yargılatmak, Türkiye'yi de aynı şekilde mahkum etmek isteme çalışmaları ve çabaları var. Ardından da biliyorsunuz 4+4+4 ve dershanelerin kapatılması var. Bu süreç içerisinde özellikle 4+4+4'ten sonra dershaneler kapatılırken CHP milletvekillerinin dershaneler kapatılmasın diyerek Anayasa Mahkemesi'ne gittiğini gözlemliyoruz. Artı başörtüsü meselesinde de bireysel olarak bazı CHP milletvekillerinin AYM'ye gittiklerini görüyoruz başörtüsü serbestiyetinde. Daha sonra 17-25 Aralık olmadan 10 gün önce CHP Genel Başkanı ve bir heyetin Amerika'ya seyahat ettiklerini gözlemliyoruz. Amerika'daki bu seyahatta Rumi Forum adlı dernekleri, vakıfları ve platformları ziyaret ediyorlar. Peki bu Rumi Forum ve bu dernekler, vakıflar kime ait? Fethullah Gülen'e ait. Bunlarla görüşmeler
17-25'ten bir gün önce diyorsunuz.
10 gün önce.
10 gün önce peki.
10 gün önce. Ardından Faruk Oğlu ve de bir genel başkan yanları şu an hatırlayamadım soyadı ya Erdemir ya da Aydemir'di. Ve bu şahıs açıklama yapıyor. Bu Türkiye'deki diğer cemaatlere benzemiyor. Modern, çağdaş bir cemaat. Biz bu cemaatle teşkil mesaide bulunmaya devam edeceğiz diyor. 17-25 Aralık oluyor. Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü, paralelci haşhaşiler bir operasyon yapıyorlar. Ve ekonomik darbe ve siyasal darbe yapmak istiyorlar. Bir yandan emniyetin içindeki polisler müdahale ediyorlar. Bir diğer yandan Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla beraber bu demokrasiye, bu Türkiye'ye, Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir harekettir diyerek bu dik durma sonucunda başarıyla atlatılıyor. Ama 17-25 Aralık'tan önce bu yapıya T tipi diye bir CHP var. 17-25 Aralık'tan önce bu yapıya şeriatçı, gerici diyen bir yapı var. Çete, örgüt diyen bir yapı var. Kim? CHP. CHP 17-25 Aralık'tan sonra T tipi demiş oldukları bu yapıya nedense düzenlemeler yazmaya başlıyorlar, düzenlemeler söylemeye başlıyorlar. Onların televizyonlarına gidiyorlar, gazetelerine gidiyorlar, oralarda yayınlar yapıyorlar, demeçler veriyorlar. Tenakus burada, çifte standart burada, takiye burada. Peki, bunun bir sebebi olabilir. Bir
araya girebilir miyim? Bu gittiklerinde televizyonlarına, gazetelerine söyledikleri sözler genelde cemaate yönelik bir düzenleme mi? Çünkü balyoz ve Ergenekon döneminde cemaatle CHP'nin arasının çok açık olduğunu biliyoruz. Yoksa biliyoruz. O dönemki duruma ilişkin analizler ya da şöyle mi diyelim, hükümete yönelik eleştirilerini dile getirebilecekleri bir zemin mi yaratılmış oluyor?
Neden işbirliği? Dün siz F tipi dediğiniz yapıyla niye bu kadar samimi oldunuz? Dün sizin şeriatçı, gerici, yobaz ve bunlar çete, örgüt diyerek meclis tutanaklarını çıkarttığımız zaman Kamer Genç dahil olmak üzere yüzlerce konuşmalarına şahit. Ve bu konuşmaların tamamında bu yapıya çok ciddi şekilde burası tehlikeli bir örgüt.
Evet.
Burası şudur, burası budur diyerek konuştuklarını gözlemliyoruz.
Evet.
Böyle dedikleri bir yapıya buraya geliyorsunuz. Peki Birgül Ayman Güler, İzmir milletvekili, profesör doktor, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Ne söyledi? AK Parti bu yapının hain bir yapı olduğunu anladı. Fethullahçı terör örgütünü kastederek. Şimdi ayrıldılar. Yola beraber gitmiyorlar. Bu yapı haindir diyor. Fakat biz hain dediğimiz yapıyla kol kolayız. El ele işbirliği yapıyoruz. CHP cemaat işbirliği doğru değildir. Cemaat CHP'nin rakibi değildir. AK Parti CHP'nin rakibidir dedi. 17 demeci var. Buna benzer. Ve bizim milletvekillerimizi F tipinin televizyonlarında, gazetelerinde görmeye alışamayacağız gibi konuşmaları var. Ve hanımefendi disipline veriliyor. İhraç edilmeden önce de hanımefendi istifa ediyor. Burada. Buna rağmen CHP bu yapıyla işbirliği yapmaya devam ediyor. Hatta Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nda var. 17-25 Aralık öncesi hemen hemen Türkiye'deki her siyasi parti görünen kısmıyla henüz illegaliteye bulaşmamış, henüz çete olmamış, henüz örgütlü olarak tam olarak tecelli etmemiş ama arkada örgütsel faaliyetler yaptığını gözlemliyoruz 50 yıl boyunca.
Tabii çok da zor bir durum. 17-25 Aralık önce Aralık'tan önce CHP bu örgüte son derece sert muhalefet ediyor. Siz evet. O zaman AK Parti olarak bu örgütle beraber hareket ediyorsunuz ya da cemaat diyelim. 17-25 evet. Aralık'tan sonra durum tam tersine dönüyor ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi çok ağırlıklı olarak suçlanıyor ama AK Parti'ye yönelik pek bir tepki yok bu
biz
raporda.
Bakın, biz 17-25 Aralık öncesi okulları, yurtları diye destek verdik. Ama arka plandaki yapıyı göremedik veya görmedik. Ama göremedik de daha doğrusu. Ama 17-25 Aralık'ta burası çete olduğu tescillenmiş mi? Tescillenmiş. Bu yapının gerçek yüzü ortaya çıkmış mı? Çıkmış. Ve dün birlikte hareket ettiğimiz iddia edilen, söylenen yapıyla mücadeleye başlamış mıyız? Sayın Cumhurbaşkanı Haçhaşiler diyor. Dershaneleri kapatıyoruz. 4 artı 4 Türkiye'de gündeme geliyor. Dershanelere çok ciddi şekilde taciz edildik, tahkir edildik, tehdit edildik. Ve bunların hepsine ben şahidim çünkü Milli Eğitim Komisyonu'nda görevliydim. Sabahlara kadar ben telefonlara, özellikle kadınlar beni telefonlara arıyor. Neden dershanelerimiz kapatılıyor diyerek çok ciddi şekilde bir telefon bombardımana tutulduk. Ve biz bunlarla mücadele ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve HDP'nin milletvekillerinin onların televizyonlarına boy gösterdiğini gözlemliyoruz. Yani, bankasıya gidip para yatırdıklarını gözlemliyoruz.
Dershanelerin kapanması gerektiğine inanmıyor olabilirler mi bunu söylerken?
Dershanelerin kapatılmasına inanmıyor mu? Kim? CHP'liler mi?
Evet. Yani söyleyeyim. Dershanesiz CHP'nin, bir sistemin yürümeyeceğini doğru bulmuyor olabilirler mi? Yani tamam, biraz yani o taraftan da bakılabilir mi diye söylüyorum.
O zamanki muhalefet partilerin seçim beyannamelerine bakalım. Hepsi şunu söylüyorlar. Eğitim ücretsiz olmalıdır. Dershaneler kapatılmalıdır. Özel okullar olmamalıdır.
Yani ben de biraz hatırlıyorum. Şimdi, sadece dershaneyi kapatarak bu mesele çözülmez gibi bir tezleri vardı o dönemde. Öyle
eğer
hatırlıyorum.
Eğer bunu söylemişlerse bu da kendileriyle bugünkü davranışlarıyla o gün 17-25 Aralık'tan önceki davranışlarıyla ve sonraki çelişki arz eder. Eğer sadece bu yapıyla dershaneleri kapatarak mücadele edemeyiz diyorsanız biz onların okullarını kapatırken bizim yanımızda olacaktınız. Bakınız Cumhuriyet Halk Partileri ve HDP'liler buna genel başkanları dair bugün gazetesi kapatılırken bizzat gittiler. AK Parti'nin yaptığı uygulamalar yanlıştır. Bu yapının yanındayız. Yapılanları tasvip etmiyoruz dediler. Ve şunu söylemek isterim. Eğer siz düşmanımın düşmanı dostum diye hareket ederseniz doğru yapmazsınız. Siyaset ilkel olmayı emreder. Siyaset prensipli olmayı emreder. Siz dün F tipi dediğinize 17-25 Aralık'ta da F tipidir. Bu F tipine karşıyız ama AK Parti ile de mücadelemiz devam edecektir deseydiniz sizi alkışlardım.
Önce Aykut Erdoğdu bağlandı. Bununla ilgili bir cümlesi var, onu hatırlatayım. Belki öyle devam etmek istersiniz. Bir hırsızlık yapılmış, bir yolsuzluk var ortada. Kasalar çıkmış ortaya. Biz bunu görmezden mi gelseydik? Bunun arkasında FETÖ var iddiaları için. Yani bunlar böyle iddia ediyor. Biz bunu görmesen. Ya bir kasalar var ortada. Usulsüzlük var. Ne yapacaktık? Muhalefet Partisi olarak bunu görmeyecek miydik diyor.
Hayır, görsünler. Ne varsa, kimin ne açığı varsa, kimin ne hatası varsa demokrasiler muhalefet partilerinin olduğu rejimin adıdır. Demokrasiler iktidar partilerinin olduğu rejimin adı değildir. Orası totaliter olur. Orası faşist o devlet olur. Orası komünist devlet olur. Stalinist devlet olur orası. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partililer bu görünenleri de söyleseydiler ama F tipiyle beraber iş tutmasaydılar. Şimdi, yola çıkmasaydılar.
Aynı şeyi söyleyince.
Ki, bu F tipi yapı kötüdür. Bunlar şu şantajı yapmışlardır. Deniz Baykal'ı kasetinin arkasında vardırlar. MHP milletvekilinin arkasında vardırlar. 17-25 Aralık'ta tapelerde, dinlemelerde, illegal dinlemelerde vardır. Ama burada şöyle bir sıkıntı vardır, problem vardır. Bu problemin de Türkiye gündeminde değerlendirmesi istiyor. Savcıları, yargıyı devreye girsin istiyor. Zaten Yüce Divan'a biliyorsunuz mecliste komisyon kuruldu. Ve bu komisyonda bu insanlar çok ciddi dosyaları saçıldı. Herkes gördü bunların dosyalarını. Yargı bir yandan devreye girdi. Söylemesinler demiyorum.
Yani söylesinler. Tabii çok ama, içinden çok zor ama, çıkılacak bir şey. Siz de takdir edersiniz. 2010 yılında bu anayasa değişikliği sırasında Fethullah Gülen cemaatiyle AK Parti'nin nasıl bir işbirliği içinde olduğunu Aykut Erdoğan da az önce yine söyledi.
Tamam.
Orada referandum sonrasında Yargıtay'a atanacak olan yüksek yargıçlarla ilgili nasıl bir işbirliği içinde meselenin yürüdüğüne ilişkin şeylerden bahsetti, ifadelerden bahsetti. Siz tamam, okul diyorsunuz ama
Aykut Erdoğan'ın jargonunu biliyorum.
Siz okul diyorsunuz ama okulun dışında da bir takım ifadeler var. Bir şeyi daha hatırlatmak isterim size. Bugün Mehmet Yakup Yılmaz yazmış. O kaset, Baykal kasetlerinden ve MHP kasetlerinden bahsediyorsunuz. O dönemde cemaate yönelik eleştirilerini MHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevaplıyor. O zaman o dönemde başbakan. MHP'nin Fethullah Hoca Efendi'ye saldırısı bana göre ihanet derecesindedir. Hiç ahlaki değil, çok çirkin. Yani Hoca Efendi işi gücü bırakmış da MHP ile mi uğraşıyor? Bir defa onun bulunduğu makam böyle bir şeye müsaade etmez. Çok çok çirkin, çok ayıp. Ben bunu ihanet derecesinde kınıyorum diyor. Evet. Yani öyle bir atmosfer var. Bugün konuşuyoruz da o atmosferi de unutmamamız lazım yani.
Evet, şuradan bak. 2010 referandumu. Evet. 2010 referandumda anayasa değişikliği yapılacak. Ben de evetçiydim. Ben o zamanlar Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapıyordum.
Evet.
Büyük Birlik Partisi'nden Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'na ve AK Partili değildim. Ben evet. O zamanlar Türkiye'de Kenan Evren ve arkadaşlar yargılansın diyerek Türkiye daha özgür, Türkiye daha zengin, Türkiye daha demokrasiyle tanısın, içselleştirsin, hukukun üstünlüğü, üstünden hukuku değil, olsun diyerek evet kampanyası yaptı. Fethullah Gülen de evet kampanyası yaptı. Ardından 50 yıllık bir kadrosu o dönem içerisinde bir yerlere gelmiş.
Ama bunların olabilir. Konuşularak yapıldığı...
Bakın, bunları ben konuşuyoruz zaten, söylüyoruz. Bunlar geldiler. 50 yıl boyunca geldi. Ecevit'i de kullandılar. Kasım Güle'ye kullandılar.
Hayır, Yargıtay'a atamalarda bir pazarlıklar da çıktı ya, o nedenle
söylüyorum. Ben pazarlıkları bilmiyorum.
İfadeler de var yani.
Eğer pazarlıklar varsa çık değildir. Doğru değildir. Yargı kimsenin arka bahçesi olmamalıdır. Yargı ideolojilerin, etnislerin, mezhebin, meşrebin, ekolun, okulun arka bahçesi olmayacaktır.
Bizi dinleyenlere aydınlat...
Türk millet adına hareket etmelidir.
En önemlisi
Türkiye'de
o.
Türkiye'de problemimiz şudur. Yargıda, devlet daireleri de üniversitelerde fikir anarşistlerinin yeri olacaktır. Türk, Türkmen, Alevi, Sünni, sağcı, solcu, dinli, dinsiz. Herkes liyakat esasına bağlı olarak buralara da temsil edilecek.
Ağzınızdan bal akıyor valla Selçuk Bey.
Bunu yapmak zorundayız. Cumhuriyeti demokrasiyle. Hukuk
ama son hakim atamalarıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazlarını gördünüz mü bilmiyorum. Son atamalarda AK Parti teşkilatında görev alan bir takım isimlerin de hakim şimdi atamalarına
burada,
ilişkin
bakın şu da var.
Şeyler var
Cumhuriyet
yani,
Halk Partili birileri de atanır. AK Parti yönetiminde olanlar da atanır.
Hiç CHP'li atanmamış da herhalde ona itiraz
atanmıştır.
Ediyorlar.
Yok atanmıştır. Bakın burada atamalar olmuştur. Biz meşrep taassubu içerisinde hareket etmemeliyiz. Biz parti taassubu içerisinde hareket etmemeliyiz. Türkiye'nin geleceği adaletten geçer. Hukuktan geçer. Demokrasiden geçer. Devletlerin dini adalettir efendim. Devletlerin dini olmaz.
Altına imza atıyoruz bunun.
Devletlerin dini adalettir. Ama şunu yapalım. Tamam, 2010 referandumunda bunlar bir yerlere geldiler. Geldiler, gördünüz. Peki bu gelenlerle 17-25 Aralık'tan sonra niye beraber oldunuz? Olmayacaksınız.
17-25 Aralık'ta o iddiaları dile getirmek FETÖ'cülerle birlikte olma görüntüsü de vermiyor mu? Yani şimdi o iddialar Aykut Erdoğan'ın da söylediği o bir iddia var ortada. Ben o iddianın peşine gitsem
gitsin,
FETÖ'cüyüm.
Gitsin.
Gitmezsem nasıl olacak
bir dakika,
yani?
Bir dakika. FETÖ'cülerin bir, onların televizyonuna çıktınız ve bu konuyu dile getirdiniz. Peki derneklerini niye ziyaret ettik Sayın Kılıçdaroğlu, Faruklıoğlu? 5 tane derneğe ve bu cemaat diğer cemaatlere benzemiyor. Bu cemaatle işbirliği yapacağız. Niye söyledi? Neden bunlar?
Amerika'da mı söyledi bunu?
Amerika'da.
Faruklıoğlu öyle mi?
Faruklıoğlu ve genel başkan yardımcısı ya aynı birdi ya aytekindi. Şu an hatırlayamadım. Ve bakabilirsiniz. Var benim konuşmalarımda. Meclisteki.
Biliyorum. Şu anda da Amerika'da herhalde o milletvekili.
Çok ciddi çalışmış bir kişiyim. Ben bir yandan hakkı ve hakikati tutmaya gayret sarf etmiş bir kişiyim. Milletvekilliğimi gelecek kuşaklar beni konuşurken bu insan doğruları konuştu diye yapmaya çalışan birisiyim.
Peki.
Siz kalkıyorsunuz bankasıya para yatırıyorsunuz.
Kim?
Mahmut Tanal Bey. İçin bankasıya para yatırıyorsunuz.
Mahmut Tanal mı yatırdı?
Evet. Siz bu yapıyı çirkin diyoruz. Bugün gazetesine niye desteğe gidiyor Sayın Kılıçdaroğlu ve Selahattin?
Orada bir basın özgürlüğü tartışması da vardı. Yani ama şimdi peki, bugünden konuşmak o kadar kolay ki. Bugünkü atmosferi de düşünmemiz lazım.
Ben 2011'den itibaren milletvekili olduktan sonra bu yapıyla mücadele ettim.
Evet.
Okullarını alkışladım, yurtlarını alkışladım ama arka plandan devleti ele geçirmesi çalışması yaptığını gördüm. O zaman Vatan Gazetesi'ne bir manşet olarak, sürmanşet olarak bir beyanat verdim. ve cemaati uyardım. Siz devlete soyunmayın. Siz iktidarlarla uğraşmayın. Siz iyi insan yetiştirin. Eğer yapmazsanız bu yapıyla ben sadece onları değil, Manisa'daki ileri gelenlerini, İzmir'de ileri gelenlerini, beni yayınlamadılar. Bir daha denetimi yayınlamadılar. Bana ambargo uyguladılar.
Bu uyarılarınız...
Televizyondan uyguladığı gibi.
Bu uyarılarınız çok önemli ama...
Ve ben o zaman Mustafa Ünal dahil olmak üzere Ankara'daki 30'a yakın gazetecisiyle ileri gelenler bir araya geldim. Onlara şunu söyledim. Bu devlet 2000 yıllıktır, 3000 yıllık, 5000 ama bu devlet 18 yaşındadır. Kendisine yapılanları mutlaka bir gün hesabını görür. Ama er veya geç görür, yanlış yapıyorsunuz. Bu devlet sizi bir yılda bitirir dedim. Yapmayın, siyaset ortak olmayın. Yeni bir vesayet yapısı ortaya çıkartmayın dedim. Dinlemediler. Ve kalktılar. 17-25 Aralık'ı yaptılar. İttirlarını yaptılar. İttirlarını operasyon yaptılar. Ardından da Deniz Baykal'a operasyon yaptılar. MHP milletvekillerine operasyonlar yaptılar.
Ben ardından Deniz Baykal dönemini çok iyi hatırlıyorum ama Selçuk Bey. Evet. O dönemde buna ilişkin tespitler, itirazlar hep AK Parti yönetiminden çok feci bir şekilde, bakın, son derece buradan, sert bir biçimde dönüyordu. Yani siyaset, şunu demeye çalışıyorum. Bugünün evet. atmosferiyle konuşuyoruz ya, o kadar rahat ben ki. O ama
da,
o gün...
O zaman da söyledim.
O gün
da cemaat yaptı bunu dedim.
Ha işte o gün onu söyleyenlere, o gün onu söyleyenlere AK Parti'den çok sert tepkiler geliyordu. Bir sorun var, müsaade eder misiniz?
AK Parti yanılmış olabilir, yanlış demeçler vermiş olabilir, siyaset itidal.
Peki bu raporda bunlar var mı? Siyaset orta durağın adıdır. Efendim? Bu raporda bunlar var mı? O öz eleştiri var mı?
Tabii, var tabii.
Böyle sert bir şekilde.
Biz tabii diyoruz ki bu yapı her iktidarla beraber olmuş, ta ki ne zamana kadar? 17-25 Aralık kadar durakta durmayı değil, yürüyen otobüse binmeyi tercih etmiş. Sayın Ecevit'le diyalog kurmuş, hatta kendisi Fethullah
Gülen demiş ki eğer
ölürsem, evet, ölürsem bir kişiye şefaat et Allah dese bana, Sayın Ecevit'e şefaat ederim.
Peki.
Niye? Çünkü kendilerine yarar. Kasım Gülek Bey o kadar hayran ki bu işe, bu adama Fethullah Gülen,
Kasım Gülen. O da sizin gibi belki şeylere hayran olabilir. Yani okullara, şunlara, bunlara falan. Çünkü Ecevit'i ben biliyorum. Ecevit de öyleydi yani. O okullardan çok hoşlanıyordu.
Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler, bunların yaptıklarından Rusya'da, Türk dünyasında, Ön Asya'da, Balkanlar'da, Afrika'da gurur duydular. Ama bunlar arka plandan bir gün Türkiye'ye ele geçirelim. Tahran'dan, nasıl ki Paris'ten Tahran'a bir uçak kalktıysa, Washington DSM'de bir uçak kalsın, İstanbul'da bizi 10 milyon, 15 milyon kişi karşılasın. Yargı elimde, emniyet elimde, askeri elimde, medya elimde, sermaye elimde, 200-300 milyar dolar param olsun. Karşı çıkanlara da kasetlerini göstereyim. Konuşmalarını daha kavazda karşı çıkanlara gereğini yapayım ve Türkiye'yi ele geçireyim. Soft bir darbeyle, postmodern bir darbeyle Türkiye'yi ele geçeyim diyerek hareket ettiler bunlar.
İşte,
yola çıktığı andan itibaren buna çıkıyor.
Ama son 10 yıldaki iktidar da bunu fark edemeyen unsurlardan birisi diye bakabiliriz
nasıl,
buna. Yani orada
ben nasıl fark edebilirim? Ben siyasetçi.
Siz değil de başbakan fark etmedi, İçişleri Bakanı.
Siyasetçi.
54 54 vali FETÖ'cü dedi İçişleri Bakanı. Burada, yani daha bunun ötesinde bir itiraf olabilir mi?
Bunlar konuşuldu, söylendi.
Evet, evet. Ben ama bir teknik bir şey soracağım. Müsaade eder misiniz Selçuk Bey?
Müsaade misiniz sorun. Şimdi efendim, bu yapı eskiden beri herkesle iyi geçinmeye çalışmış. Bize gelinceye kadar bunlar zaten yetişmişler. Hakim olmuşlar, kaymakam olmuşlar, emniyeti ele geçirmişler, istihbaratı ele geçirmişler, MİT'i ele geçirmeye çalışmışlar, medyayı ele geçirmeye, seks mecmualarını ele geçirmek, Türk Solu dergisini ele geçirmeye çalışmışlar. Geçirmişler de zaten buraları.
Evet.
Şimdi burada 17-25 Aralık'ta devlet uyanmış, siyaset esneklik ister. Dış politika ne kadar esneklik isterse siyaset de o kadar esneklik ister. Ben bunu görmüşüm. Ben gördükten sonra dün görmeyenler, dün buraya düşman olanlar, şimdi... dün burayla mücadele edenler, burayla kol kuruldular.
Tabii
biz
şimdi
onu demek istiyoruz.
Tabii ben hep ortamdan bahsediyorum ya. 17-25 Aralık'ta o operasyonlar AK Parti yetkililerine, bakanlarına yapılınca muhalefet partisi de asıl burada bir hesaplaşma var diye bakmış olabilir. O zaman öyle değerlendiriyordu.
Hesaplaşmasını yapsın.
Müsaade eder misiniz? Yapsın. Bir şey soracağım. Yani bu darbe komisyonu raporu hazırlandıktan sonra üyelere dağıtılıyor ve onlar muhalefet şerhlerini yazıyorlar ve bu yayınlanıyor. CHP der ki bize dağıtılan rapora 25 sayfa ekleme yapılmış, bu tarihte görülmemiş bir şey der.
Yok. Neden? Bize taslak gönderildi hepimize. Bu taslak üzerine çalışın dediler. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili bölüm taslakta yoktu, ben itiraz ettim. Hı hı. Bunu koyacağız dedim. İki, cemaatlerle ilgili bazı itirazlarım oldu. Yaklaşık bir 10 sayfa kadar cemaatlerle ilgili rapor yazdım, gönderdim. Hı hı. Aynı zamanda 17-25 Aralık öncesi ve sonrasıyla ilgili bir değerlendirme yaptım. Bunun da aynı şekilde konulmasını her milletvekilinden tenkitleri, tenkitleri istendi.
Şimdi istendi ama bir kere, istendi ama taslak raporda olmayan bir ifadeye ilişkin tenkiti nasıl yapacak ki? CHP'liler yeni gördüler bunu.
Hayır. Şu var. Bizden istenen şeyleri biz ekleyeceklerimizi koyuyoruz. Zaten onlar diyorlar. Ne diyorlar onlar? Kendileri bize kontrollü darbe.
Selçuk Bey, başka bir teknik olarak bir şey sormayı rica ediyorum. Yani buna bir açıklık getirmek için, gerçekten anlamadığım için. Bakın, siyaset başlıklı bölümde bir metin var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik son derece sert ifadeler var. CHP'li üyeler buna nasıl itiraz edecekler bilmeden?
Nasıl itiraz edecekler? İtirazlar olmayacak zaten. Nasıl itiraz edecekler?
Muhalefet şerhini nasıl koyacaklar? Yani
muhalefet şerhlerini yazdılar zaten.
Ama bu yoktu o yazıldığı zaman.
O zaman şunu yapsaydılar. Teknik olarak şunu yapsaydılar. Taslak çıktı.
Evet.
Gördük. Taslaktan sonra eleştirilerimizi ve
yazdılar.
Tavsiyelerimizi sunduk. Daha sonra bu taslak esasen emni hale getirildi. Biz esasen memnun hale getirilen şerhimizi koyuyoruz. Bir hafta sonra biz teslim ediyoruz Sayın Meclis Başkanı'na diyeceklerdi.
Anlamadım.
Kendileri burada muhalefet şerhlerini erken vermişlerdi.
Erkenleri
diyeceklerdi. Görecekler, ondan sonra vereceklerdi. Görmeden neyi verdiler?
Böyle bir uygulama var mı? Başka bir komisyonda böyle bir uygulama hiç yapıldı mı bugüne kadar?
Ben şunu söyleyeyim. Daha önceki komisyonda da biz son halini, raporumuzun son halini gönderdikten sonra son halidir. Muhalefet şerlerini yazın dedik.
Evet.
Bunları söyledik. Benim meselem şudur. Ben burada Cumhuriyet Halk Partilerinin erken muhalefet şerhi verdiğini düşünüyorum.
Nasıl erken olabilir? Yani bunu görmeden...
Şimdi de verebilirler.
Efendim?
Şu anda verebilirler.
Rapor çıkmış ama şu saatten sonra kabul ederler mi?
Şimdi de tabii meclis başkanlarına götürürler. Bunu verirler.
Yani komisyon bu işi, bu son rapor bu şekilde deseydi daha etik, daha hani siyaseten düzgün bir şey olmaz mıydı? Ben biraz orada biraz farklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bir gazeteci olarak, meclisi tanıyan bir adam olarak.
Son 25 sayfayla ilgili ek bir muhalefet sözcüsü meclis başkanına takdim edebilirler.
Peki.
Daha henüz bunlar basılmadı. Milletvekillerine takdim edilmedi. Milli Kütüphane'ye veya devlet arşivlerine gönderilmedi.
Peki. Teşekkür ediyoruz Selçuk Özdağ. Katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. AK Parti Manisa Milletvekili, Darbe Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ ile biraz da geniş geçmişe de giderek konuştuk. Zaten AK Parti'de genel savunma şu şekilde. Bütün siyasi partilerin 50 yıldır bu cemaatle, bu suç şebekesiyle ilişiği oldu. O zamanlar suç şebekesi olduğunu gizlediler, herkesi kandırdılar ve bugüne geldiğimiz zaman 17-25 Aralık'ta biz gerçek yüzlerini gördük. Onun üzerine onlarla mücadeleye başladık ama yalnız kaldık. Cumhuriyet Halk Partisi de 17-25 Aralık'tan sonra onlarla birlikte hareket etti der. Bugün Mehmet Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu MHP kasetleriyle ilgili ifadesini aktarmıştım. Başka bir takım ifadeleri de almış, toplamış 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle. Kandırılanların sıralı tam listesi demiş Mehmet Yılmaz. Bülent Arınç için mesela, milyonlarca insan şu anda gözyaşı dökerek bizi izliyor. Bunların arasında biri var ki gurbette tek başına hüzünle bizi seyrediyor. Televizyonun başında bizi izleyen o güzel insana teşekkür borcumuz var diyor Bülent Arınç. İstanbul'dan veya Ankara'dan Pensilvanya'ya selam gönderirken. Binali Yıldırım: Türkçe sevgi dilidir, barış dilidir, Yunus'un dilidir. Aç herkese sineni aç, onun gibi ilaç diyen Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin dilidir diyor. Yunus'la eşdeğer tutuyor. Ahmet Davutoğlu: cemaatin hedefleriyle Türkiye'nin hedefleri tamamen örtüşüyor diyor. Hüseyin Çelik: cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış filan, bunlara kargalar bile güler diyor. Bekir Bozdağ: bu yolu açan, bu ateşi yakan, bu fikri veren muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye gönül dolusu saygılar gönderiyorum diyor. Kendisine çete diye hitap edilmesi büyük haksızlık, vicdansızlıktır. Bu vicdansız ben oluyorum diye de Mehmet Yakup Yılmaz buraya eklemiş çete dediği için. Süleyman Soylu: aynen 28 Şubat gibi, aynı 12 Eylül öncesi gibi senaryodur diyor. Derin devlet harekete geçti diyor. Cemaati döverek, cemaate saldırarak Türkiye'nin değişim yönünü etkilemeye çalışıyor diyor. Faruk Çelik'in var, Recep Akdağ'ın var, Hüseyin Kocabıyık'ın var, Melih Gökçe'nin var mesela. Terbiyeni takın Fethullah Gülen'e, FETÖ diyemezsin özür dile diye birisine takılıyor. Erdoğan'ın MHP kasetleriyle ilgili söylediklerini de size aktardım. Yani siyasi partilere baktığınızda birisi 17-25 Aralık'ı görüyor, diğeri de 17-25 Aralık sonrasını. Ama şurada sıkıntılı bir durum var, o da yani
bir şeye doğru olduğuna inandığınız bir şeyi dile getirirken başkaları da bunu dile getiriyor diye onların değirmenine su taşıyorum endişesiyle mi hareket edeceksiniz? Yoksa doğru bildiğinizi söyleyip bununla hayatınızı sürdürecek misiniz? Burada bir takım sıkıntılar var. FETÖ söylüyorsa bu meseleye girme gibi bir yaklaşım en azından hissediliyor. Bir başka polemikten bahsetmiştim. Doğu Perinçek, Fehmi Koru'nun da dahil olduğu Abdullah Gül ile Fethullah Gülen arasında. Gül ve Davutoğlu burayı ziyaret edenler arasında demişti. Daha sonra Fethullah Gülen, Gülen'in bir adamı Fehmi Koru da buradaydı. Hatta sıkı sıkı sarılınca Abdullah Gül, birbirinizi nasıl özlemişsiniz öyle diye bir ifadesi de var. Belki Fehmi Koru bunu hatırlar demişti. Fehmi Koru bugün yazı yazdı. Ben hiçbir zaman Fethullah Gülen'e Abdullah Gül'le birlikte gitmedim. Kendim gittiğimi hep söyledim. Ama Abdullah Gül'le birlikte bir ziyaretimiz olmadı diyor. Ama Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanı olmadan önce Fethullah Gülen'le görüşmüş olabileceğini de söylüyor. Hatta bir tane fotoğraf koymuş. Bankasya'nın açılış töreninde Çiller, Abdullah Gül ve minimum siyasetçiler oradalar, Gülen'le birlikteler. Biraz OHAL bilançosundan da bahsedelim. Ondan sonra şu siyaseti bir analiz edelim İbrahim Uslu'yla birlikte. 15 Temmuz'un bilançosu da çeşitli kaynaklardan çıkartılıyor. Şöyle bir bilançoyu önce aktarayım. Üzerinden bir yıl geçen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin toplam 169.013 kişi hakkında işlem yapılmış. Adli işlemden bahsediyoruz. Kolay değil bu. 50.510 kişi tutuklanmış. Arkadaşlar, Türkiye'deki cezaevi kapasitesini bir bana söyleyebilir misiniz bakıp da? Çok önemli bir rakam çünkü bu. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tutuklanan 50.510 kişiden 7.098'i albay ve alt rütbelerde asker, 8.815'i emniyet mensubu, 24'ü vali, 73'ü vali yardımcısı, 116'sı kaymakam. 24 vali bu ülkede tutuklanmış durumda FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle. Yaklaşık 7.100 asker, yani albay ve alt rütbelerde tutuklanmış vaziyette. 8.815 emniyet mensubu cezaevinde. Toplam 48.439 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş. Onlar da tutuklanmamış ama davaları devam ediyor. Bunlardan 3.046'sı asker, 5.024'ü polis, 9'u vali, 27'si vali yardımcısı, 73'ü kaymakam. Aynı zamanda 10.033 kişi savcılıktan, 33.371 kişi de kolluk kuvvetlerinden olmak üzere toplam 43.404 kişi ise serbest bırakılmış. İnanılmaz rakamlar bunlar bir yıl içerisinde. 152 asker, 392 polis, 3 vali yardımcısı, 9 kaymakam, 7.266 diğer şüpheli olmak üzere 8.087 kişi de halen aranıyormuş. OHAL ilan edildiğinden bu yana, yani 15 Temmuz'un yıl dönümüne gelirken adli çerçevede bilançoyu bu şekilde özetlemek mümkün. Şimdi arkadaşlar iletiyorlar. 200 bin civarında Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesi, şu anda o kapasitenin dörtte biri FETÖ soruşturmaları çerçevesinde tutuklananlar tarafından kullanılıyor diyebiliriz. Hala arananlar, hala hakkında soruşturma yapılanlar da var ve devam ediyor bu mesele. Şöyle bir ifade var. Yeni Şafak gazetesi de bu bilançoları verirken şunu kullanmış. Emniyet, Yeni Şafak gazetesi Adalet Bakanlığı kaynaklarıyla paylaşıyor ve 29 kişi soruşturmalar sırasında hayatını kaybetti diyor. Onu da şöyle söylüyor, soruşturmalar sırasında 29 kişi hayatını kaybetmiş ama 29 örgüt üyesi diyor soruşturmalar sırasında hayatını kaybetti. Birçok insan biliyorsunuz intihar etti, ben hain değilim notları bırakarak onları da örgüt üyesi kapsamına sokmuş ve bu süreçte zaten kullanılan dikkatsiz dil, gazetelerde, televizyonlarda kullanılan dikkatsiz dilin çok öne çıktığını görebiliyoruz. Bir üniversite bilançosu var bu OHAL döneminde. 20 Temmuz'da OHAL ilan edilmişti. Onun da hemen hemen birinci yılına geliyoruz. Türkiye'de bir yıllık OHAL döneminde 23.427 akademisyen görevinden oldu bir şekilde. 23.427 akademisyen. birçok öğretmen için de benzer bir durum var. Öğretmen sayısı da gerçekten çok yüksek, 50 bin civarında. OHAL döneminde toplam 100.797 kamu görevlisinin görev yaptıkları kamu kurumlarından ve meslekten ihraç edilmelerine karar verdi. 100 bin insan meslekten ihraç edildi bu OHAL döneminde ve OHAL'in devam edeceğini anlıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL'i terörle mücadele çerçevesinde sürdüreceklerini, Avrupa'dan bu konuda akıl almayacaklarını söylüyor. Ama terörle mücadele dışında birçok alanda da OHAL'in kullanıldığını görüyoruz. İşte kış lastikleri bile var işin içinde. Ve dün itibariyle Cumhurbaşkanı söyledi, OHAL'i vesile ediyoruz ve grevleri erteliyoruz dedi iş adamlarına konuşurken. Bu konuda çalışma dünyasından, sendikalardan herhangi bir eleştiri gelmediğini de söyleyelim. OHAL'i bahane ediyoruz, grevleri erteliyoruz cümlesine. Orası da dikkat çekici bir durumdur. İki haber de aktarayım. Darbe gecesi Erdoğan'ı uçuran pilot işten çıkarılmış. Türk Hava Yolları'nda kadrolu pilot bu. Biliyorsunuz nasıl bir tehlikeyle indiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'ten, Dalaman'dan İstanbul'a geldiğini anlatıyor ve o anlatımlarda adı geçen "buraya inebilir misin?" demiş mesela pilota. Bir pas geç bakalım demiş, pas geçilmiş falan. Tehlikeli bir yolculuk olduğu anlaşılıyor. İşte o tehlikeli yolculukta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşamını emanet ettiği isim bu pilot ve bu pilotun da Türk Hava Yolları'yla ilişiği kesilmiş. Herhangi bir nedenle hakkında bir soruşturma başlatılmış. O soruşturması genişletilmiş ve Bankasya'ya para yatırdığı ortaya çıkmış. Bankasya'ya bir borcu nedeniyle para yatırdığını söylemesine rağmen gerekçe gösterilmeden işle ilişiği kesilmiş, Türk Hava Yolları ile ilişiği kesilmiş bu pilotun gerçekten günün en dikkat çekici haberlerinden birisi. Bir diğer haberse Reis filminin yapımcısının FETÖ üyeliğinden gözaltına alınması. Reis filmi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını anlatan bir film olacaktı. Oldu da zaten, vizyona da girdi ama çok fazla ilgi görmedi. O dönemde epey bir tantanası vardı. Ve bugüne gelindiğinde aynı yapımcının başka bir film çektiği ve 15 Temmuz'u konu aldığını anladık. Nereden? Bir fragman yayınladı. YouTube'da yayınlandı bu. Ve Cumhurbaşkanı'nı temsil eden aktörün kafasına silah dayarken biten bir fragman. Çok da tepki gördü. Bir dönem AK Parti'de yakın bir takım ilişkileri olduğunu da anlıyoruz. Çünkü bu film yapımı döneminde bir teşviki mesai de söz konusuydu. Bugün o fragman yayınlandıktan sonra FETÖ üyeliği çerçevesinde bu yapımcının da gözaltına alındığı haberi sitelere düşmüş durumda.
Benim hapisteyken kalemim özgürdü, bedenim tutukluydu. Kameraları gördükleri anda koluma girdiler.
Cumhuriyet Operasyonu Türkiye'de özgürlükle hukuka çok ölümcül bir darbeydi.
Bu şartlarda parlamentoda siyaset yapmanın bir anlamı ve imkanı kalmamıştı.
Refah Partisi'nin örgütleri genetik anlamda solcudur. Demokrasi yanlısıdır.
Buna emin olun ki ben o kitabı okudum ama kitabı okuyalı 40 sene olmuştur.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Evet, 15 Temmuz anmaları, bugüne ilişkin haberleri sizlere aktarıyoruz. Şimdi içeriden arkadaşlarımız uyardı. Reis filminin yapımcısı FETÖ üyeliğinden değil de FETÖ üyesi olan bir kişiyi evinde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alınmış. Ama tabii zamanlamanın manidar olduğunu yine de söyleyelim. Bir başka ciddi polemik var. O polemikten de bahsedeceğim size. O polemiğin kahramanları Meral Akşener'le Meclis Başkanı. Meclis Başkanı bir iftar sofrasında Meral Akşener'den bahsederken Meral Kılıçdaroğlu ifadesini kullanmıştı. İşte bu Meral Akşener'in kulağına gitmiş ve bir mektup yazmıştı. O mektupta şöyle diyordu: İstanbul'da İş Dünyası Vakfı'nca verilen iftarda bir grup ortak tanıdıklarımızın olduğu masada yapılan sohbet esnasında adımın geçmesi üzerine "şu Meral Kılıçdaroğlu mu?" dediğinizi esefle öğrendim diyor İsmail Kahraman'a Meral Akşener ve devam ediyor. Bu bir kadının soyadının ancak evlilik vasıtasıyla değişeceği açık bir gerçek olmasına rağmen bu kadar alçak ve şerefsiz bir yakıştırmayı yapmışsınız. İslami bilgilere vakıf olmak, aileden gelen dini terbiye almış olmak, hukuk öğrenimi, haç görevini yapmak, en yüksek makamlarda görev yapmak ve geride bıraktığınız 77 yıllık bir ömür görülüyor ki size hiçbir şey kazandırmamış diye bu şekilde aynı ağırlıkta devam etmişti Meral Akşener. Alçaklıktır demişti. Yani çok az rastlanır biçimde suçlamıştı meclis başkanını kendisi hakkında ettiği söz nedeniyle. Kahraman da bugün ona yanıt veriyor ve şöyle söylüyor. Diyor ki Ramazan ayında İstanbul'da böyle bir toplantı yapıldı. Orada benim bu ifadeyi kullanmamın nedeni bir siyasi paralellik kurmamdı. Yoksa aileyle, özel hayatla, kadın olmakla bir alakası yoktu bu meselenin. İki kişi arasındaki fikir paralelliğini ifade ediyordu diyor ve devam ediyor. Bundan sonrası biraz tabii bel altı noktasında diyebiliriz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü öncesinde yurtta sulh ifadesini yaptığı toplantıların tamamında slogan haline getiren, aynı tarihlerde katıldığı televizyon programlarında milletvekili olmamasına, herhangi bir siyasi partinin genel başkanı konumunda bulunmamasına ve ufukta da seçim olmamasına rağmen yakında başbakan olacağım ifadelerini kamuoyuyla paylaşan taşeronluğa teşne, müflis bir siyasetçinin muhatap alınması söz konusu değildir diyor. Ne demek istiyor? Bir FETÖ'cüdür diyor Meral Akşener için. Darbeyi önceden biliyordu imasında bulunuyor. Çünkü her gittiği yerde yurtta sulh ifadesini kullanıyordu diyor. Biliyorsunuz yurtta sulh konseyi o gece bildiri yayınlamıştı. Ve devam ediyor. Kendisinin de o konsey tarafından başbakan yapılacağı biçiminde bir iddialar vardı. Onları tekrar gündeme taşıyor. Yani aralarındaki bu polemiğin dışına çıkarak bir bel altı vuruş gerçekleştiriyor İsmail Kahraman Meral Akşener'e, ama Meral Akşener de gerçekten çok üst perdeden bu kavgayı sürdürebilecek bir siyasetçi. Bakalım devamında ne olacak, çünkü bunlar daha önce gündeme gelmiş, Akşener'le ilgili herhangi bir şekilde bir şey yapılmamıştı. Ama şimdi yeni parti süreci, yeni parti kuruyoruz dedi Meral Akşener. Ve aslında kuruluş gününe ilişkin de bir takım artık işaretler verilmeye başlandı. Kasım ayında, Aralık ayında en geç bu yeni partinin kuruluşu tamamlanacak. Ümit Özdağ da bu partinin içinde olacak. Koray Aydın ve Sinan Oğan MHP içinde mücadelelerine devam edecekler. Ama sağda, merkezde yeni bir siyasi parti kurulurken Kahraman'ın da bu eski suçlamaları gündeme getirmesi, o da manidar sayılabilir. Bir bel altı vuruş olarak da görülebilir. Bugün bir başka tartışma konusu da yargılama, bu FETÖ yargılamalarının birisinde Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yargılamada o devam ediyor. O yargılamaya sanıklar getirilirken yine bildik manzaralar vardı. Bunlar hukukçular tarafından son derece sert eleştirildi. Urgan atmak, yağlı urgan atmak, ne bileyim dar ağacı kurmak falan gibi. Özellikle şehit yakınları ya da darbeye tepki gösteren isimlerin adliye bahçesinde yaptıkları bu gösterilere tepki de vardı hukukçulardan. Yargılamayı sakatlar eleştirisi de vardı ama bunların devam ettiğini görüyoruz. Ama aynı zamanda sanıkların da tahrik etmek için oraya gelenleri, şehit yakınlarını ya da davanın müdahillerini ellerinden geleni yaptıklarına şahit oluyoruz. Çünkü o sanıklardan birisi üzerinde hero yazan, yani kahraman yazan bir tişörtle oraya geldi ve gün boyu bu çok ciddi tartışma konusu oldu. O tişörtle cezaevinden adliyeye gelişine kim izin verdi? Jandarma bunun için niye önlem almadı? Cezaevi yönetimi nasıl önlem almaz? Böyle bir tahriye nasıl göz yumulur diyerek zaten o sanık içeriye girdi. Cumhurbaşkanı avukatı bu durumu görüp itiraz etti. Hakim de sanığı dışarı çıkardı. Ama bir tahrik unsurunun çok net bir biçimde devreye girdiğini görüyoruz. Hero yazılı tişörtle geliyor adam. Orada mahkemeye, belki de yakınlarını kaybeden insanların karşısına. Bir haberde Saadet Partisi'nden 10 maddelik bir talep listesi hazırlamış. Bu 15 Temmuz'un yıl dönümü çerçevesinde 15 Temmuz gecesi milletimizin ortaya koyduğu milli irade, toplumun bütün kesimlerinin temsil edildiği bir milli istişare sürecine dönüştürülmelidir diyor. Yani kimse kapsam dışında bırakılmamalıdır diyor Saadet Partisi. Çok yakın zamanda İstanbul İl Yönetiminden bir yöneticisi FETÖ'den gözaltına alınıp sonra tutuklanmıştı Saadet'in. Dün de il başkanıyla konuşmuştuk. İkinci madde, devlet yapılanmasında yandaşlık değil ehliyet ve liyakat esas alınmalıdır diyor. Türkiye geçmişte üzerinde yeterince düşünülmeden çıkarılan kanuni düzenlemelerden çok çekmiştir. Yani istişareyle kanunlar çıksın, öyle kendi kendine yapılmasın diye. OHAL kararnamelerinin çıkarılması ve uygulamasında azami titizlik gösterilmeli. OHAL olağan hale dönüştürülmemelidir diyor. Bu da önemli, Saadet Partisi'nin uyarısı. Ve böyle devam ediyor. Mücadelede dikkat edilmesi gerektiği, kurunun yanında yaşında yanmaması gerektiği biçiminde uyarıları var Saadet Partisi'nin bugün yaptığı açıklamada 15 Temmuz'un yıl dönümünde. Bunları da aktardıktan sonra şimdi bir Büyükada meselesine tekrar dönelim. Çünkü Orhan Deligöz dün yayınımıza konuk olmuştu. Hükümete yakın medyada açıklamaları çok geniş yer bulan bir isimdi Orhan Deligöz. Anlattı, biz sorduk, o anlattı. O anlattıkça bizim daha çok sorma ihtiyacımız gelişti ve sizlerin değerlendirmesine sunduk. Bugün de şu anda gözaltında bulunan insan hakları aktivistlerinden birisini avukatıyla konuşacağız ama bir nefes alalım.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle. Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Çok geniş, bazen de inanmakta güçlük çektiğimiz iddialar var Büyükada'yla ilgili. Aktivistler gözaltına alınıp gözaltına alınmışlardı polis tarafından ve gözaltı süreçlerinin devam ettiğini, soruşturmanın da devam ettiğini anlıyoruz, görüyoruz. Bu iddiaları bir AK Parti milletvekili dile getiriyor ağırlıklı olarak ve hükümete yakın gazetelerde de yer buluyor haber olarak. Ama avukatlar durumun farklı olduğunu söylüyorlar ve soruşturma devam ederken bir polis raporu da var ortada. O polis raporunda bir takım aksaklıklara da dikkat çekiliyor bugün yayınlanan haberlerde. Detayını ben anlatmayayım. Şu anda telefon attığımızda Erdal Doğan var. Büyükada'daki insan hakları aktivistlerinden, aktivistlerin avukatlarından birisi. Hoş geldiniz Erdal Doğan.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Yavuz Bey.
Teşekkürler. Şu an hangi noktada soruşturma? Bir öncelikle onu öğrenmek isteriz. Çünkü ikinci bir 7 günlük gözaltı süresi vardı. Onun sanıyorum 2-3 günü geçti.
Ya Yavuz Bey, soruşturma böyle serseri mayın gibi gitmiş. Yani öyle başladı, öyle gidiyor. Hı hı. Yani gözaltına alınanlar o kadar büyük, en ağır suçlamalarla yansıtıldı. Hedef gösterildi. Ama Büyükada'daki bir polis, mahalle polisi bu olaya el atıyor. Ona göre tutanak düzenliyor.
Şimdi burası şunun için önemli. Eğer bu kadar büyük istihbarat varsa, bu adamlar CIA'in, MI6'in adamlarıysa, Türkiye'de kalkışma düzenlemek için toplantı yapıyorlarsa, buna herhalde Büyükada'daki yerel polis değil, Vatan Caddesi'nden terörle mücadele ekipleri giderdi diyorsunuz tabii, anladığım
terörle
kadarıyla.
Mücadele
ya da
ekipleri,
savcı farklı olurdu.
Ekipler, tabii özel ekipler, belki helikopterler işliğinde olurdu.
Yani ajanlar varsa orada herhalde böyle bir şey olmaz.
Yani çünkü öyle iddialar var ki bunlar gezi kalkışması benzeri adalet yürüyüşünün sonunda bunlar öyle bir şey yapacaklar ve 15 Temmuz geliyor. Kanlı darbe girişimine buna benzer bir şeyi planlar. Yani akıl, artık hukuk değil, akıl almaz, mantık almaz, bir sürü saçmalıklarla bu iddialar dinlendiriliyor. Hı hı. Tutanaklar da zaten bugün gazetelerde de yansıdı. Yani evet. Üstüne çıkan tutanaklar. Aynı zamanda çalışma yeri. Şimdi çalışma yeri havuza bakan, bahçeye bakan bir açık bir yer. Hı hı. Kapı açık sürekli. Ve şöyle bir şey var Yavuz Bey. Şimdi benim müvekkilim İdil Eser noter yeminli bir tercümandır. Yani çevirmen.
Evet.
Aynı zamanda çeviri kitapları vardır. Orada bir başka arkadaşım, yine Özlem Dalkıran, iyi bir çevirmendir. Şimdi bu arkadaşlar gizli bir şey yapsalar, 3 tane ayrı ayrı çevirmen mi çağırırlar? Yani çevir birden hiç tanımadıkları çevirmeyi soruyorlar. Bir tercüman çağırıyorlar. Birisi iyi çevirmiyor, başka bir çevirmen çağırıyorlar mesela. Bir çevirmen değiştiriyorlar. yani bu konuyla ilgili. Çünkü çok olaya hakim oldukları için ve kapı açık sürekli. Gelen,
bunu polis tutanağından anlıyorsunuz değil mi? Polis tutanağında kapının açık olduğunu söylüyor.
Kapı zaten açık, oradaki kamera kayıtları zaten kamera var. Kamera kayıtları var. Kamera kayıtları dışında...
Bu AK Partili milletvekili orada, gizli bir toplantı, gizli bölmede yapılmış falan diyordu da o açıdan önemli değil mi? Yayınlanan yani haberler AK Parti, öyleydi.
Yani AK Parti o milletvekilleri giren tekzimlerinde suç duyuruları yapılacaktır. Çünkü kendisi bir sınır, yani herhangi bir sınır tutmadan neredeyse sürrealizmi de aşan sürrealist fikirlerle bu işi öyle bir noktaya getiriyor ki yani halkı inandırabilmek için her türlü senaryoyu yapmaya hazır hale getiriyor. Otelde toplantının yapılacağı yeri gösteren bir girersiniz ya, mesela bir düğün salonu olur. Bilmem Ahmet'le Zeynep evleniyor düğün salonu, evet. Ok işaretleri gösteriyor. Evet. Toplantıyla ilgili öyle işaretler de var yani. Düşünün yani otele girerken.
Çok gizliymiş. Evet.
Evet, çok gizli. Çok gizli olduğu için bu işaretler yapılıyor. Kapı açık. Tanımadıkları çevirmenler geliyor. Çeviri yapıyorlar. Ve çeviri güvenlik toplantı konusu da insan hakları savunucularının çalışma, iletişim, bileşim güvenliği alanında kapasitelerin artırması hususuyla ilgili. Şimdi bununla ilgili o kadar bu son dönemlerde bu arttı ki bilişimle ilgili güvenlik hususu. Evet. Bununla ilgili özel şirketler bile bilgi alıyorlar. Yani manipüle edip bilgi vermesi, haberler olması, gerçek dışı olmaması için. Evet. Bir de bildiğiniz gibi bu insan hakları örgütleri raporlar hazırlıyorlar ve bu raporları kamuoyuna açıklıyorlar. Ve mağdurlar söz konusu. Şimdi mağdurlarla ilgili bilginin tutulması lazım. Artı kimseye verilmemesi lazım. İkincisi, bu bilgilere erişim konusunda eklenmesi, aynı zamanda raporlara eklenmemesi, başka şeylerin eklenmemesi açısından da önemli bu bilgi güvenliğinin. Bu bilgi güvenliği yalnızca bir şey, bu hususu yalnızca insan hakları kadar, almaları kadar doğal bir şey olamaz. Aynı zamanda şirketler de alıyor. Hı hı. Bir de Yavuz Bey, hızlı hızlı konuşuyorum, zamanınız azdır diye.
Evet.
Bu toplantının tarihi 7-9 Nisan'da Antalya'da düzenlenen bir olan toplantıdan diyor ki bu toplantıda kimler var? Bu toplantının İnsan Hakları Derneği'nden temsilciler var. İnsan Hakları Gündem Derneği var. Uluslararası Hak Örgütü.
Yani çok kalabalık bir ekibin içinde değil, alınıyor. Evet. Bunu niye söylüyorsunuz? Evet. İşte şeyle, yürüyüşle bağlantılandırılıyor. Aslında yürüyüşle alakası yok. Çok daha önce değil, bu mesele alındı diyorsunuz.
Bunların mailleri de var.
Mailleri de var. Savcılığa gitti bunlar.
Yazdırandırma yapalım yok diyorlar.
Valla ben bu...
Bazısı diyor ki Eylül'de yapalım. Ya Eylül'de çok geç olur diyor. Tamam mı? Temmuz'a denk gelmiş yani.
Dün ben bunu hatırlattığım zaman milletvekiline şey dedi. Zaten dedi, o işin hepsini bir üst akıl yönetiyor. Önce CHP'ye böyle bir şey yaptı. Ondan sonra bunu buraya denk getirdi falan diye. Benim beynimi zorladı biraz. Şimdi poliste bir soru soruldu mu acaba? Yani neyle suçlanıyorlar gerçekten? Ve şu anda sanıyorum Çağlayan'dan anayasal suçlarla ilgili bir birim bakıyor bu işe, terörle ilgili. Evet, evet, onlar ele almışlar. Yerel polis değil de sanıyorum Vatan Caddesi'nde bu sistem devam ediyor. Neyle suçlandığını, ne soru sorulduğunu bunları öğrenebildiniz mi? Çünkü bir gizlilik kararı da var aynı zamanda.
Gizli kararı var. Gizli karar olduğu için usul yasasının 153. maddesinde bazı evrakları alabilir. Üst arama tutanağı. İşte ev arama tutanağı. Öyle çok özel bir darbe planlamayan bir grup ki, tehlikeli grup ki, evi arama konusu ilgili soruşturma 3-4 gün sonra yapıyor mesela.
Yani önce gözaltına alınıyorlar, 4 gün sonra evlerini arıyorlar. 3-4 gün sonra
ev aramaları yapılıyor. Yani, akıl alır gibi bir şey değil yani. Böyle bir suçlamanın sonrasında. O milletvekili bu çok titiz ya. Yani bunları da herhalde düşünüyordur. Yani ne kadar titiz çalışıyor bizim istihbaratımız veya bunda. Tehlikeli olsa eş zamanlı bütün şeyler yapıyor. Şimdi bununla ilgili herhangi bir şu anda bir kolluk ifadesi alınmadı. Savcılık ifadesi de alınmadı.
10 gün oldu değil mi? 10 gündür bekliyorlar, evet, ifade alınsın diye. Evet.
Herhalde ne soracaklarını, bu gazetelerde çıkan bilgileri soracaklar muhtemelen. Çünkü delil üretme konusunda manşetlerle delil üretiliyor. Bu kendinden Cevval milletvekilimizin herhalde ki bilgileri veya birisinin tetikçiliğini yapıyor diyelim, yani bu kadar iddialarla. Bu şahsın sorularıyla herhalde bir soru olacak. Ama başsavcı vekilin arkadaşlarımız görmüştü. Bu konuda ilgili bu toplantının yapılma nedeniyle ilgili ayrıntılı da bilgi verildi. Yani artık mağdur olmamalı için de serbest bırakılması konusuyla ilgili. Hı hı. Aynı zamanda ortak platformun temsilcisi Feray Salman da 2-3 gün önce açıklama yaptı. Tüm böyle 3 sayfalık bir bilgi notuyla ayrıntılı açıkladı. Bütün o dezenformasyona, bilgi kirliliğine ve linçi önlemek açısından. Ama nedense birkaç kaynak hala bu konuyla ilgili arkadaşlarımızı, çünkü bir kısmı arkadaşımız, mesela Nalan Erkem'le ben yıllardır tanışıyorum. Avukatlık birlikte yaptık. İnsan hakları ile ilgili davalara giriyor. Hayatı boyunca insan hakları davalara giriyor. İdil Erbeş'in, İdil Eser'in bu konuyla ilgili çalışmaları hayatı boyunca, hayatı zaten bir tanıklık. Özlem Dalkıran keza öyle.
Şimdi müsaade eder misiniz? İdil Eser'in bir mektubu var. Onu da bir aktaralım bizi dinleyenlere. Yani, İdil'den buyurun. Diyor, Uluslararası Af Örgütü'nde yaklaşık bir sene önce direktör olarak çalışmaya başladım. Bu işte çalışmak istememin nedeni, insan haklarına saygı göstermeyen ülkelerin akıbetini tarihsel örneklerden bilmem ve hakları için çalışmanın önemine inanmamdı. Açıkçası ben başıma gelen hukuki absürtlüğün kimsenin başına gelmemesi için çalışıyordum. Mağdurun kimliğinden bağımsız olarak insan haklarını savunmak dışında bir suçum olmadı. İnsan hakları, hukuk ve adalet herkese bir gün gerekir. Aziz Nesin'in bile aklına gelmeyecek absürtlükte bir hukuksuzluğun kabusun içine düştüm. Ama insan haklarının doğrunun yanında olmanın huzuru içindeyim. Bu sürrealist tablonun bir linç atmosferine dönüşmeden önce gerçeğin üzerindeki bulutun kalkacağına, hukukun ve adaletin tecelli edeceğine ve kaldığım yerden çalışmaya devam edeceğime inanmak istiyorum diyor gözaltındaki aktivistlerden birisi İdil Eser. Şimdi birkaç gün içinde artık herhalde değil mi gözaltı süresi dolacak, bir ifade alınacak ve biz neyle suçlandıklarını, evet, nasıl bir işlem yapacaklarını öğrenmiş olacağız. Pekala.
Şu var, buyurun. Bir şey daha söylemek istedim. Buyurun. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kişisel verilerin korunması kanunu düzenlendi. Yani özel gerekli görüldüğü için. Ayrıca bu kurumlar, İnsan Hakları Temsilcilerinin ortak platformu, hem İçişleri Bakanlığı'yla hem de aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanlığı'yla birlikte çalışıyor. Ve bütçenin bir kısmını onlar hazırlıyorlar bazı projelerde. Hı hı. Yani böyle bir absürtlük de var yani bu suçlamalar karşısında. Evet. Yani Türkiye hükümeti, mevcut olan hükümetin bakanlıklarıyla birlikte çalışan bir kurumlar bunlar.
Evet. Bakalım sonucu göreceğiz hep birlikte. Sizden takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Erdoğan Doğan, sağ olun.
İyi yayınlar.
Efendim bu Büyükada meselesinin üzerinde duruyoruz. Duruyoruz çünkü dün o iddiaları gündeme getiren milletvekilinin iddialarını kendi sesinden dinleme imkanımız oldu. İddialar o kadar, yani roman yazarına ilham olabilecek cinsten. Böyle ajanmatik bir roman yazılabilir cinsten. Onlara bakalım, gerçek mi olacak, ne kadarı gerçek olacak, gerçekten elde delil var mı, bilgi var mı, bütün bunları görmek için de bekliyoruz. Bir ifadeler alınacak, onlara bir takım sorular sorulacak, o sorular sonrasında herhalde soruşturma bir noktaya doğru ilerleyecek ve o belgeler, bilgiler varsa eğer ellerinde, ona göre de bu işin sonucunu takip edeceğiz. Bu arada Nuriye Gülmen ve Semih Özakcan'ın da bir kulaklarını çınlatmış olalım buradan. Dün onlarla ilgili yapılan bir kitap kampanyasını sizlere aktarmıştık. Orada bir çağrı da vermiştik size, bir çağrı da iletmiştik. Bugün itibariyle bir haber var ajansta. Moralleri iyi ama sağlıkları kötü diye. Moralleri iyi ama sağlıkları kötü, bir avukatın ifadesi bu. Artık yürüyemiyorlar. Nuriye görüşe tekerlekli sandalyeyle geldi. Mide ve böbreklerinden sorunları var. Ve bacağında morarma var diyor. Nuriye kadın gardiyanların her gece, burası önemli, gece hücresine gelerek kendisini uyandırdığını anlattı. Bunu neden yaptıklarını sorduğumda da öldün mü, yaşıyor musun diye kontrole geldik cevabını aldığını söylüyor. Semih'in hücresinde de akşamları 23 civarında gidip dokunmadan uzaktan bakıyorlarmış. Yani bir kötüleşme olursa durumlarında müdahale edecek bir mekanizma kurulmuş belli ki cezaevinde. Ama bu mekanizmayı kuranlar bu eylemden vazgeçirmek için başka mekanizma arayışlarına da girmiyorlar maalesef. Ve birçok insan çağrıda bulunuyor. Bu insanlara da çağrıda bulunuyor. Yeter artık bırakın diye. Ölümün bir faydası yok diye. Biz de o çağrıda bulunanlar arasındayız. Ama diğer taraftan bir soruna çözüm, bir arabulucu, bir şey, yani insanlar ölürken bir çaba görmek istiyor insan. Maalesef onu da göremeyince umutları kırılıyor tabii geleceğe ilişkin olarak, geçmişte. Çünkü bu tip durumlarda yine de bir takım insanlar bir telaş içinde olurlardı. Başlarına bir şey gelmesin bu eylemi yapanların. Haklılığına inanarak yapılan bir eylem bu çünkü. Kendi sağlıklarına zarar veriyorlar diye. İşte Yaşar Kemal örneği var, Zülfü Livaneli örneği var, Mehmet Bekeroğlu var. Bunlar hep bu aracı isimler arasında sayılırlardı. Ama bugün bir aracı bulmak bile mümkün değil. Ve hükümetin de gardiyanları... İşte Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'i uyandırtarak onların hayatta olup olmadığını kontrol etmekten başka bir önlem almadığını üzülerek görüyoruz. İstanbul Valisi çok uzun zamandır ilk kez bir basın toplantısı yaptı bugün. Bu haberi de verelim. 4 ildeki terör operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı dedi. Büyük bir eylem öncesi faciayı da önlemiş olduk bu operasyonlarla. Diyor İstanbul Valisi Vasip Şahin. MİT ve terörle mücadele şubeleri ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda İstanbul'da sansasyonel bir eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler üyesi teröristlerin de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı bilgisini veriyor. Beşiktaş'ta ve başka bir takım noktalarında İstanbul'un eylem yapanların bağlı olduğu birimlerinde ele geçirildiğini söylüyor. Uzun zamandır dediğim gibi basın toplantısı yapmamıştı. Maltepe mitinginden sonra da verdiği ilk rakam 44 ama bunu parmakla sayabilmiştir. Doğru olduğuna inanabiliriz. Bitirdik bugün de. Yarın buradayız 17.30'da haftanın son programı için bütün gündeme ilişkin tartışmalarla ve canlı yayın konuklarıyla beraber programın tekrarını bir de bunu izle.com adresinden YouTube'dan izleyebileceğinizi de hatırlatalım ve Tarkan'la veda edelim. Beni çok sev. O kasıp kavuran şarkısı mı bu Tarkan'ın yeni albümünden? Görüşmek üzere.
Nasıl da hoyrat, savaşırken savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım, suyum oldu aşım oldu ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin. Çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elinden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Geceydi ruhum, gün misali gözlerinde güneşi buldum. Bir dertli rüzgardım estim, umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü, hoş geldin gel. günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi. Türkiye'nin konuştuğu olayları tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz.
Çok izlenen bir televizyon kanalında çıkıp bunları anlatma imkanı veya bir gazetede röportaj imkanı olsa, ama otosansör olduğunu siz de biliyorsunuz. Çıkıp konuşabildiğimiz çok sınırlı mecra kaldı.
Bizim siyasi temsilcilerimiz neredeyse bir yıldan beri ana akım medyada yokmuş muamelesi yapılıyor. Benim son bir yılda çıktığım sizden başka yayın yok.
Televizyonlar bir kapanıyor, 20 kanala bakıyorsunuz aynı kişiler konuşuyor. Yani beni bir ulusal kanala çağırdılar, saat 11'de konuşacaktım. Tam giriyorum, dediler ki bir dakika Sayın Cumhurbaşkanı şimdi konuşacak. Tamam bekleriz, bekleriz. Tam reklam oldu, bir daha konuşacaktı. Bir dakika dediler, şimdi Sayın Başbakan. Sonra da hükümet sözcüsü, ben 2,5 saat televizyon varmışım. Başka zaman olsa çıkar giderim. Ben size teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yerlerden nefes alıyoruz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle.